Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar, hoş geldiniz.
Hayırlı akşamlar, hoş bulduk İbrahim Bey, teşekkür ederim.
Evet, yine dolu dolu bir gündemle birlikteyiz hocam. Türkiye'nin de merkezinde olduğu dış gelişmeler yaşanıyor. Öncelikle konsoloslukların kapatılması kararı var. Türkiye'nin tepkisi var buna. ABD'nin de aralarında bulunduğu, Avrupa ülkelerinin, NATO üyesi ülkelerin aralarında bulunduğu ülkeler İstanbul'daki konsolosluklarını kapatma kararı aldı. Bir istihbarat üzerine diye açıklama yaptılar. Fakat buna Türkiye tepki gösterdi. Hem de bu açıklamanın yapıldığı gün, yani kapatma kararının alındığı gün, turizm gelirlerine yönelik istatistikler açıklanmıştı. Böylesine bir denk getirme söz konusu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu buna tepki gösterdi. Bir istihbarat elemanı üzerinden yürütülen operasyon olduğunu söyledi. Türkiye'ye operasyon çekildiğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yine konuyla ilgili tepkisi var. Ve bu 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Ve bu yapılan girişim, yapılan şey teröre hizmet eder denildi. Hocam, bu operasyonun arkasında ne var? Türkiye'ye karşı yapılan bu hareket ne anlama geliyor? Buradan başlayalım. Buyurun.
Evet İbrahim Bey, güzel bir giriş yaptınız. Önceki gün gündemi oluşturan ana konuların başında geliyor idim. İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan o hadsiz, densiz uygulama ve Kur'an-ı Kerim yakma hadisesinden sonra İslam dünyasının çeşitli bölgelerinde, yani sadece en etkin protesto Türkiye'de olmakla birlikte, yani Pakistan'dan Arap Yarımadası'na, Kuzey Afrika'dan ta Uzak Asya'ya kadar dünyanın birçok yerinde bu hareket lanetlendi. Evet. Fakat belki marjinal gruplar bunu provoke edip terör eylemler de yapabilirler. Bu da beklenebilir bir durum. Ancak bütün bunları madem bekliyorlardı da, yani bir tek kendini bilmez aymazı İsveç polisi durduramıyor muydu?
Evet.
Yani DAEŞ'in terör eylemi yapacağını. Farz edelim ki ellerinde bir istihbarat var. DAEŞ böyle bir eylem yapacak. Gelir Türk istihbaratıyla bunu paylaşır. Gereken önlemler alınır. Burada yapılmak istenen, Türkiye'ye sen bizim istediğimiz çizgiye gelmezsen sana dünyayı dar ederiz mesajını vermeye çalışıyorlar. Hatta en son kertede aslında Türkiye NATO'da keşke olmasa,
evet,
istiyorlar. Çünkü NATO'nun içerisindeki Truva atı gibi görüyorlar Türkiye'yi son yıllarda. Çünkü NATO'yu manivela gibi kullanan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Yani Irak işgal edildi. Birleşmiş Milletler karar olmadan NATO müttefiklerinde yanında aldı.
Evet.
Dünyada birçok operasyon yapıyor Amerika. NATO şemsiyesi adı altında aslında kendi menfaatleri doğrultusunda. Şu anda Türkiye gerek bu Ukrayna-Rusya savaşında olsun, gerek dünyanın çeşitli coğrafyalarında Amerika'nın yapmış olduğu bir takım hukuki olmayan operasyonlara karşı NATO içerisinde Türkiye'nin hukuku öne çıkaran, evet, bir takım uygulamaları bunları rahatsız etmeye başladı. Bir diğer konu, bir ülkenin istihbarat elemanı yakalanıyor. Türkiye bunu teslim etmiyor.
Evet.
Ve diyorlar ki, yani senin ne haddine Türkiye'ye? Yani eskiden biz ne dersek o olurdu bu coğrafyada.
At koştururduk.
At koştururduk.
Evet.
Şu anda Türkiye diyor ki, nasıl ki siz bu işi bu şekilde yapıyorsanız biz de sizin yaptığınızın aynısını, hı-hı, uyguluyoruz. Bunu hazmedemiyorlar, kabullenemiyorlar. Ve bir ülke diyelim ki bunu yaptı. Ama dikkat edin, aynı anda şimdi Amerika Birleşik Devletleri zaten bu küresel karanlık bütün işlerin gövdesi, ana cüssesi Amerika ise beyni İngiltere'dir. Bakın, en başta Amerika ve İngiltere konsolosluklarına, evet, çıkıyor bu. Sonra bunu Almanya, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre, İtalya gibi ülkeler takip ediyor. Ve bunlar hepsi NATO üyesi ülkeler. Hepsi Batı evet, ülkeleri. Hepsi de Amerika'nın arkasında şu andaki Ukrayna-Rusya savaşında mevzi almış ülkeler hı hı. konumunda. İşte Türkiye diyorlar ki hem sen NATO üyesi bir ülkesin hem de Rusya ile ilişkilerini sürdürüyorsun, Ukrayna'nın tarafını tutmuyorsun gibisinden bu perde gerisinden sözünü dinletemedikleri bu ülkeye tam da turizmde
evet.
yani şu anda 84 milyon civarında turistle Fransa birinci, Türkiye 50 milyon küsurla üçüncü sırada. Yani dünyada evet. en çok turist
ağırlayan
ülke konumunda, üçüncü ülke konumunda. Hı-hı. Yani Türkiye'nin hangi alanda dünya üçüncüsü olmuşuz ki biz şu anda turizm evet. alanında dünyada üçüncü sıraya gelmişiz. Ve hala rezervasyonların ki Ocak, Şubat ayıdır batılı turistler 6 ay öncesinden bu işleri evet. yaparlar. Tam böyle rezervasyonların olduğu bir sırada Türkiye'ye en çok turist gönderen de ülkelerdir bunlar işte Almanya, İngiltere evet. vesaire. Bu açıklamaları yapmalarının sebebi aynı zamanda Türkiye ekonomisine karşı bir sabotajdır. Evet. Aynı zamanda seçim öncesinde bakın siz bu iktidarın peşinden giderseniz biz bunlara dünyayı dar edeceğiz.
Evet.
Yani ama şöyle de bir durum var. Anadolu insanı her zaman mağdurun arkasındadır.
Hesap edemedikleri nokta o değil mi hocam?
Konu budur.
Evet.
Bunu da ayrıca yani değerlendirmeleri lazım. Eskiden Türkiye içinde bir operasyon yapmak istediklerinde çok fazla aparatları vardı.
Evet.
Bu eylem şunu gösteriyor. Aslında sevindirici de bir durum. Artık Türkiye içinde kullanacağı maşalar çok az kalmış.
Evet.
Kendi konsolosluklarını artık kapatma noktalarına gelmişlerse bu aslında Türkiye'ye karşı yapılan hasmane bir yani bir müttefiğin falan yapacağı bir şey değildir. Hasmane bir tavır ama öbür taraftan demek ki artık içerideki aparatları istenen sonucu elde edemiyor.
Evet.
Bunu da çıkarabiliriz.
Tam da bu noktada yine buna benzer gelişmeler yaşanmaya devam ediyor hocam. ABD'li 27 senatör Başkan Joe Biden'a bir mektup gönderiyor ve diyorlar ki İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği onaylanmadıkça Türkiye'ye F-16 satışı yapılmasın. Bu döneme denk geldi bu mektupta. Ne dersiniz? Yani İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle F-16 satışını bir tutmak
aslında
nasıl bir durum?
Ben askeri bir havacılık ve askeri alanda herhangi bir bilgim yok.
Evet.
Haddime de değil. Ancak şunu söylüyorum gönlümden geçen. İnşallah vermezler. Anadolu'da bir söz vardır. Kötü
komşu
hacet sahibi eder.
Evet.
Biz şu anda savunma sanayinde olsun, insansız hava uçakları üretiminde olsun. Yani adeta tam böyle jet hızıyla bir
evet.
yani 5 yıl öncesine göre akıl almaz gelişmeler var. Bunu biraz daha hızlandırırız. Çünkü
evet.
şu anda Türkiye'nin o savunma sanayisinde hangi alanda ambargo uygulamışlarsa Türkiye bunun yerlisini ve millisini dünyayla da boy ölçüşecek ölçüde yaptı. İnşallah bu konuda evet. da aynısı olur, tekrar eder. Yani bunların çoğunun da blöf olduğunu bilmekte fayda var. Yani Türkiye artık diyelim ki F-16 vermediler. Almadık. Ya yani F-16'nın muadili Rus uçakları, İngiliz uçakları falan. Yani dünyada bunun muadilleri var. Türkiye'de artık bunu yapabiliyor. Bunlar tamamen artık elinde kullanacağı kozların azaldığının bir göstergesidir. Bunları da çok fazla kulak ardı etmemek lazım. Türkiye akıllı bir diplomasi izliyor. Hem almam demiyor, vazgeçtim demiyor, masadan
evet.
kalkmıyor. Dolayısıyla da çünkü bunların dostluğuna dost olmadıkları belli bir şeydir de en azından düşmanlıklarından, sinsiliklerinden Türkiye'nin o kalkınması yönünde önümüze koyacağı engellere karşı da politik oynamak lazım. Yoksa Amerika'dan ve Batı'dan dost olmayacağı aşikar
evet.
bir gözüküyor. Ama bizim tekrar söylüyorum NATO'nun içerisinde kalarak en azından onların bize karşı fiili bir savaş durumuna geçmesini engellemiş oluyoruz. NATO üyesi bir ülke, NATO üyesi bir ülkeye savaş açamayacağına göre
evet.
ancak böyle masanın altından tekme atıyorlar.
Peki hocam.
Bu.
Son zamanlarda İslam'a yönelik saldırılar da devam ediyor. İşte ırkçı Rasmus Paludan'ın İsveç'te, Hollanda'da, Danimarka'da yaptıkları ortada. İslam dünyasından cılız da olsa tepkiler geliyor. Ama bu tepkilerin en fazla sesinin çıktığı yer Türkiye. Bir taraftan da Türkiye ile de ilgisi var. Kur'an-ı Kerim yakılması halinde. hadisesinin şöyle büyükelçiliğimizin önünde yapılıyor. Evet. Bu kışkırtma, bu terbiyesizlik, hadsizlik. Hocam Finlandiya'da da böylesine bir eylem yapılmak istenmiş. Fakat Finlandiya polisi bunun suç olduğunu söylemiş ve ülkesinde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilmeyeceğini duyurmuş. Bu önemli bir hadise çünkü NATO'ya üye olmak için kapımızda bekleyen ülkelerden biri de Finlandiya. Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya'nın bu olumlu tavrının not edildiğini ve İsveç'e hayır derken Finlandiya'ya olumlu cevap verebileceklerini söyledi. Dün de Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına yönelik bir izin söz konusuydu. Norveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve bu gelişmenin üzerinde de verilen izin iptal edildi. Türkiye buradaki gücünü yine ortaya koymuş oldu. Yaşanan bu gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz? Hem Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına dair yapılan bu girişimler hem de İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda geldiğimiz durum nedir?
Şimdi Norveç'ten başlayalım. Norveç şu anda Avrupa Birliği'ne girmedi. Çünkü Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde zengin bir ülke.
Evet.
Yani daha 100 yıl öncesine kadar balıkçılıkla uğraşan Avrupa'nın kuzeyinde çok da
kendi halinde
bir ülkeydi. Ancak Kuzey Denizi'nden bulduğu petrol, gaz rezervler ve bu insanların hakkını da yememek lazım. Parayı bulunca bizim şark toplumundaki ülkeler veya insanlar başı döner.
Evet.
Hani piyangodan bilet çıkanlar önce mahallesini, eşini, evet, çevresini değiştirip 5 yıl sonra da sıfıra döndüğü hesabı. Fakat bunlar tam tersine yaptılar. Yatırıma yöneldiler ve şu an Türkiye'nin varlık fonunda 200 milyar dolar civarında para var. 5 milyon nüfuslu Norveç'in 1 trilyon dolar civarında varlık fonunda parası,
evet,
var. Yani bunların dünya serveti ve saltanatı konusunda gelebilecekleri artık son nokta ve buradan sonra artık sapkınlıklar başlıyor. Yani İsveç'in, Norveç'in, bu ülkelerin insani olarak dünyalık her şeyleri var. Ve bunları deseniz ki biz işte Avrupa'da siz Yahudi soykırımı bir efsanedir, ben bunu
kabul etmiyorum,
inanmıyorum. Naziler de aslında doğrusunu yapmışlardır, değil mi bakalım?
Ya da eşcinselliği kabul etmiyorum, LGBT'yi kabul etmiyorum desin, değil mi?
Vallahi bilmiyorum, evet, geçen Facebook'ta ben bu şeylerle ilgili, bu LGBT'cilerle, evet, ilgili bunlara ne olduklarını söyleyen bir mesaj yazmıştım. Bir ay beni engellemiş.
Evet.
Özür dilersen şey yapayım, dilemiyorum. Bakın bir mesajınızdan dolayı bir ay LGBT'ye bir herhangi bir şey söyleyin. Peki Yüce Kur'an'ımızın haşa onlar kadar mı değer yok? Bunun insan haklarıyla falan hiçbir şey,
evet,
yok. Bunlar tamamen ortamı bulandırmak ve kum saati bizden yana işliyor. Bakın gözden kaçan büyük fotoğrafı dikkat çekmek istiyorum. Şu an Avrupa'nın bütün ülkelerinde doğurganlık 1,5 ve altına indi. Yani ebterleştiler.
Evet.
Yeni çocukları olmuyor. Var olan çocuklar, mesela Hollanda örneğini vereyim size. 17 milyon nüfusu var. Gençlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu bağımlısı. Eşcinsel.
Evet.
Şimdi sadece böyle seçme bir takım ailelerin çocuklarını işte bürokrat, teknokrat olarak yetiştiriyorlar. Gelecekleri olmayan topluluklar bunlar. Ve alt sınıf ve orta sınıf işleri yabancılar yapıyor. Ve bu yabancıların gayri ekseriyeti de İslam ülkelerinden gelen topluluklar. Evet. Bakıyorlar ki 20 yıl önce %1'in altında Müslüman olan ülkelerde bugün %5-10 arası Müslüman nüfus, evet, var. Sokakta, caddede görünür hale gelmişlerdir. Hı hı. Mesela bugün Türkiye'de Suriyelilere karşı tavır gösteren insanların ekseriyesini bakıyoruz. Namazla, İslam'la rezerve olan insanlar olduğunu görüyorsun. Çünkü kapalı bir kadını hele bir de yabancı olarak görmek kabullenemediği bir şey. İşte bu İsveç, Norveç, Finlandiya örneğinden de bunu çıkarabiliriz. Bu insanların özelde Türkiye'yi hedefe koymalarının sebebi, biz 100 yıldır uyuyoruz, farkında değiliz ama hilafetin merkezi, sancağın düştüğü yerdir İstanbul.
Evet.
Payitaht burasıdır ve biz ayağa kalktığımızda bir bakıyoruz ki etrafımızda yüzlerce halka görüyoruz. Yani bunu bu coğrafyada başka bir ülke yapamaz. Hı hı. Yani Türkiye'nin böyle bir özelliği olduğu için de Kur'an-ı Kerim'i Türkiye konsolosluğunun önünde yakılmasının da sebebini
çünkü yani Türk biz, orada Müslüman diye anılıyor değil mi?
Zaten Balkanlar'da bu Makedonya'ya, Bosna'ya falan gittiğinizde Türk'üm, Müslüman'ım, Arnavut'um elhamdülillah diyor. Yani Türk aslında bütün oradaki İslam ümmetinin ortak kimliğidir. Yani biz elhamdülillah Müslüman'ı ne mutlu Türk'üm diyene falan diye orada tercüme etmişler. Türk olmanın Müslüman olmak olduğunu, yani İslamsız bir Türklük düşünülemeyen bir şey.
Düşünmemişler de zaten Avrupalılar.
Zaten de hakim olan unsur payitahtın merkezinde de hanedan Türk soyundan olunca bu şekilde isimlendirilmiş ve Türkiye'nin de şu anda ekonomik olarak, siyasi olarak kendi ayaklarının üzerinde durmaya başlaması bu halkanın etrafında bir blok oluşturmasından korktukları için Türkiye'ye diz çöktürme operasyonudur. Bütün bu baştan beri konuştuğumuz şeylerin özeti.
Peki Finlandiya'ya ayrı bir başlık açıp sadece Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda
aslında
Türkiye'nin
şöyle,
onayı
Finlandiya'nın
mümkün mü?
Finlandiya'nın orada bir şöyle söyleyeyim, Türkiye ile geçmişte de bugün de çok fazla bir
problemi yok.
Ancak Rusya'ya sınır olan ülke Finlandiya.
Evet.
Norveç zaten üye. Finlandiya'da üye olursa İsveç zaten arada bir kalkan olarak korunmuş oluyor. Onun biraz cüretkarlığı da oradan kaynaklanıyor. Dolayısıyla Finlandiya'yı almak demek zaten İsveç'in NATO kalkanın korumasının içerisine girmesi demektir. Rus tehdidinden korunmuş oluyor. Bu nedenle de Finlandiya'yı aldığınızda İsveç'in bu pervasızca açıklamaları yine devam ederdir. İkisini aslında birlikte değerlendirmek, İsveç'i frenlemek için önemli bir durumdur diye düşünüyorum açıkçası.
Peki hocam, Rusya dedik. Ukrayna-Rusya savaşı üzerinden devam edelim. Amerika tank gönderme kararı almıştı geçen hafta. Yine Alman tanklarının da Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda onay çıkmıştı. Fakat Ukrayna'nın F-16 talebi de var ama Amerika F-16 konusunda Ukrayna'ya herhangi bir söz vermiyor. Ama başka ülkeler gönderirse buna da olumlu bakacağını söylüyor. Ukrayna-Rusya savaşında geldiğimiz noktada silahların dengeyi değiştirme ihtimali nedir? Buradan devam edelim.
İki farklı görüş var. Birincisi Rusya'nın işte Şubat'ın 23'ünde yani bir 20 gün sonra bir yılı doldurduğunda yeni bir operasyon, yani hatta kuzeyden Belarus üzerinden Kiev'e de yine doğudan Harkiv üzerine de geniş çaplı bir operasyon yapıp Dinyeper'in doğusunda kalan, yani ülkenin zaten benim şöyle bir görüşüm var açıkçası söyleyeyim.
Buyurun hocam.
Soğuk Savaş döneminde bir Berlin duvarı vardı. Batı kapitalist blokla Doğu komünist bloku birbirinden ayıran o Berlin duvarı bir simgeydi. Sanırım bu savaşlar, mücadeleler bitip masa kurulup bir barış olacaksa bu Dinyeper Nehri de eskinin demir perdesinin yerine geçecek. Yani Dinyeper'in doğusu, Ukrayna'nın da üçte birlik bir kısmısı Rusya'nın kontrolüne girecek, Kırım'da dahil. Batısı da Rusya'da artık o Ukrayna'nın o Dinyeper'in doğusunda, batısında kalan kısmının da işte NATO, Avrupa Birliği ve Batı ailesinin içerisinde olmasını kabul edecek gibi bir duruma doğru gidiyor dünya. Bunu hiç, iki tarafta şu an kabullenemiyor ama çünkü ilerleyen tarihler bu noktada bir mutabakatın olacağını gösteriyor. Çünkü orada yaşayan ahalinin de gönül dünyası, ruh dünyası hepsi Slav olmakla birlikte Ukrayna'da ve Rusya'da yaşayanların Ortodoks Hristiyan ama kültürel olarak Doğu ve Batı bakış açıları farklıdır onların. Ukrayna'ya önceden bir miğfer göndermek konusunda bile Alman kamuoyunda tartışmalar olurken şimdi Leopard tank gönderme noktasına geldiler. Bu şunu gösteriyor. Rusya elini bir adım yükselttikçe bunlar da o kadarını koyuyor. İran-Irak Savaşı'ndan biz bunu biliyoruz. 8 yıl kadar sürdü. Yani Rusya ne kadar cepheye yığınak yapıyor ve askeri birlik gönderiyorsa Ukrayna'nın bunun bu gücün altında ezilip geri çekilmesini önlemek. Fakat Ukrayna'ya da çok fazla silah verip de Rusya içlerine girecek kadar da güçlendirmiyorlar. Çünkü bu sefer Rusya'nın ne yapacağı belli olmaz. Hı hı. Elinde nükleer silahlar var.
Evet.
Bu dünya savaşına dönüşebilir. Kontrollü bir şekilde Rusya'nın enerjisini burada tüketmeye çalışıyorlar. Ve Rusya'da sürekli olarak Kafkasya bölgesinden, hı hı. Sibirya bölgesinden ve Rus, gayri Rus ve Müslüman unsurlardan buraya asker sevkiyatı yapıyor. Bu asker sevkiyatı ve bu mücadele ileride göçle de şekillenecek. Eğer evet. Rusya buraları, yani Zaporizhya'dan tutun Donetsk bölgesi, Kırım'ı bir barış anlaşmasıyla elde ederse, bu Kafkasya'da çok aşırı bir nüfus yoğunluğu var. Bu nüfusun da buralara gelip buralarda da Müslüman nüfusun artacağını şimdiden söyleyebiliriz. Yani biz bugün hep savaşı görüyoruz ama önümüzdeki 10 yıllardaki fotoğrafa baktığımızda çok daha farklı şeyler olacaktır. Bize şer gibi görünen birçok olayın arkasından hayır çıkabilir. Bunu evet. unutmamak lazım. Ama bu bir dünya savaşında bilek güreşidir. Rusya için ben şunu söyleyebilirim. Kesin bir şey söyleyebilirim. Buyurun. Rusya için Kırım kırmızı çizgidir. Şayet Almanya'yı öne sürerek Amerika, İngiltere aklı Kırım'ı bir oldu bittiyle Rusya'nın elinden alacak olursa, nükleer silahlar dahil olmak üzere Putin her şeyi kullanır. Yani bir dünya savaşı bile çıkar. Yani Ukrayna'ya sofistike silahlar verip Kırım'ı Rusya'nın elinden almaya kalkacak olurlarsa bunun maliyetinin dünyaya çok yüksek olacağını söyleyeyim. Hmm. Ama o Donetsk bölgesi, bu son işgal ettiği evet. dört bölge için aynı şeyi söylemeyebiliriz. Ama Kırım Rusya için kırmızı çizgidir.
Neden Kırım peki Rusya için önemli? Onu da
çünkü orayı ana vatan olarak görüyorlar. Yani 1775'te o evet. Kırım Tatarlarından orayı aldıktan sonra bir de Karadeniz'e, sıcak denizlere, evet. ilk denizi orada gördü Ruslar.
Evet.
Yani bizim Antalya'mız gibi Rusların Kırım'ı, denizi gördükleri ilk yer burası. Dolayısıyla oradan vazgeçmezler.
Evet. Peki hocam, devam edelim. Rusya demişken, Türkiye, Suriye, Rusya üçlü görüşmeleri vardı. İşte bakanlar düzeyinde ilk görüşme daha önce olmuştu. Savunma bakanları üzerinden, istihbarat başkanları üzerinden. Şubat ayının içerisinde de dışişleri bakanları düzeyinde bir toplantının olacağı ifade ediliyor önümüzdeki günlerde. Buna İran'ın da dahil olduğunu görüyoruz. İran'ın bu üçlü görüşmeye dahil olması, Suriye-Türkiye ilişkilerini, Şam'la Ankara ilişkilerini normalleşmesinde katkı sağlayabilir mi? İran'ın farklı ajandaları da var tabii Suriye için. Bu konuda İran'ın dahil olmasını siz nasıl yorumluyorsunuz?
Şimdi İran'la Türkiye'nin mutabık olduğu yegane konulardan biri Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda ortak görüşe sahipler. Evet. Rusya'yı da buna katabiliriz. Fakat daha önce defalarca söyledik. Rusya için önemli olan oradaki deniz ve hava üssü. İran için önemli olan rejimin ayakta kalması. Çünkü %80'den fazla Sünni ve Müslüman Arap, Kürt ve Türkmenlerden oluşan bir coğrafyada %10'luk Nusayri ve Şia'nın, Gulatlı Şia dediğimiz bir fırkasının İran yanlısı bir topluluğu, bir elitist topluluk Suriye'yi uzun zamandır idare ediyor. O Baas Partisi marifetiyle. İran için kırmızı çizgi Baas Partisi'nin iktidarda kalması. Türkiye için ise PKK-YPG'nin şu anda Fırat'ın doğusundaki defakto devlet yapılaşmasının ortadan kaldırılması. Şimdi bunlara baktığımızda seçenekleri, herkesin bir önceliği var. Ama bu öncelikler içerisinde baktığımızda Suriye'nin toprak bütünlüğü konusu ortak payda olunca demek ki Rusya, İran ve Türkiye bir masa etrafında toplanabiliyor. İlk hedefte ne olacak? Fırat'ın doğusundaki bu toprak bütünlüğünün sağlanabilmesi için de bu YPG, PKK varlığının ortadan kaldırılması gerekiyor. Yani Türkiye şunu terazinin bir kefesine Esad rejimini koyuyor. Bir tarafına da Fırat'ın doğusundaki yapılanmayı koyuyor. Diyor ki eğer PKK yapılanmasına, ki Amerika'nın arkasında olduğu bu yapılanmaya, İran'ı ve Rusya'yı da yanıma alıp bu yapıyı bertaraf edebilirsek ben diyor Esad rejimine de fit olurum.
Evet.
Gibisinden böyle bir denklem söz konusu. Çünkü ülkeler önlerine bakarlar. Seçenekler içerisinde konjonktüre göre taktik ve stratejik hedefler vardır. Ve Türkiye şu anda mesela bir 10 yıl öncesinde Esad'ın ve Baas rejiminin gönderilmesi konusunda sadece Türkiye değil, Avrupa, Batı dünyası, Arap ülkeleri de o Arap Baharı'nın evet. başlangıcı öyle düşünüyorlardı. Ama gelinen noktada baktılar ki
evdeki Esad çarşıya uymadı.
Ve Baas evet. rejimi gittiği zaman yerine İhvan-ı Müslim'in hareketinin geleceği, sandık koyulduğu zaman Batılıların istemediği bir yönetim biçimi çıkacağı için, bu da İsrail için tehdit olacağı için bütün Batı dünyası, Rusya da dahil buna, hatta Körfez'deki Arap ülkelerde artık Baas rejiminin ve Esad'ın orada kalmasına bir mutabakat oluştu gibi gözüküyor. Fakat Esad'ın ne bir ekonomik gücü var ne askeri bir gücü var. Tamamen hava sahasını Rusya, karada da
İran'ın
Şii milisler vardır. Lübnan Hizbullah'ı. Hı-hı. Karada da mücadele eden onlardır. Dolayısıyla Türkiye Suriye'de muhatap alacağı sizin rejimle istediğiniz şeyi konuşun, anlaşın. Karadaki o İran milisleri buna hayır diyorsa hiçbir şey olmaz.
Evet.
Hava sahasını Rusya açmıyorsa yine evet. havadan operasyon yapamadan. Dolayısıyla o masanın kurulmasının yegane hedefi Fırat'ın doğusunda petrol kaynakları ve su kaynaklarının üzerine çöken Rakka, Deyrizor, Ebu Kemal gibi o bölgelerdeki %90'dan fazla Sünni Arap Müslüman evet. ailelerin çocuklarını zorla PKK artık şu anda kamplara götürüyor, eğitim yaptırıyor ve bunları gelecekte belki de Türkiye'ye karşı, Türk askerine karşı evet. kullandıracak, savaştıracak. Dolayısıyla Türkiye bunun önüne almak için bu masada var oluyor ve ülkeler bu işler hep yani niye siz 10 yıl önce Esad'a şöyle diyordunuz, bugün böyle diyorsunuz sorusu gelebilir. 10 yıl önce böyle bir tehdit yoktu.
Evet.
Ama şimdi var. Yani şu anda Irak'ın kuzeyinden daha fazla Suriye'nin kuzeyinde bir yapılaşma söz konusu ve Amerika'nın DAEŞ'e karşı mücadele ediyoruz bahanesiyle bilerek isteyerek silahlandırdığı, eğittiği, donattığı hı hı. bir seküler, bakın seküler, Kürt, İsrail sever bir devlet yapılanması oluşturmaya çalışıyoruz.
Evet. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Bu bölümü noktalıyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, ikinci bölümde Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla gündemdeki önemli başlıkları konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar, hoş geldiniz diyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla stüdyomuzda birlikteliğimize devam ediyoruz. Hocam, geçen hafta Cuma günü önemli bir mesele vardı, bir saldırı vardı. İran'da Tahran Büyükelçiliğine, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine bir silahlı saldırı yapılmıştı. Ve bu saldırıda güvenlik şefi şehit olmuş ve yaralanmıştı. Olduğu ifade ediliyordu. Daha sonra gördük ki televizyonlarda, İran televizyonlarında saldırgana mikrofon tutuldu ve röportaj yapıldı. Bunun üzerine Azerbaycan Tahran Büyükelçiliğini kapattı ve personelini tahliye etti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından da Azerbaycan'da İran'ın casus ağına yönelik bir operasyon yapıldı. Toplam 39 kişi gözaltına alındı. Tam bunları konuşurken pazar günü de İran'ın İsfahan şehrinde askeri tesise İHA saldırıları düzenlendi.
SİHA
saldırıları düzenlendi. Ve bu saldırının arkasında da ilk etapta işte açıklamalar da vardı ABD medyasında. İsrail üstlenmişti. Sonradan reddedildi falan ama İran tabii bunun arkasında İsrail'in olduğunu söylüyor. İki saldırının birbiriyle bağlantısı olabilir mi? Ve bu iki gelişmeyi nasıl değerlendirmek gerekir?
Evet, şimdi resmi tam yerli yerine oturtmak için önce Azerbaycan'dan başlayalım, sonra İsrail SİHA saldırısına geçeriz. Şimdi 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte 15 ülke bağımsızlığını ilan ettiğinde Türkiye sevdalısı Ebul Feyz Elçi Bey Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı seçildi. Fakat Rusya Güney Kafkasya'dan çekilirken Sovyet sistemindeki bütün silahları Ermenilere bırakarak çekildi. Ve dolayısıyla Ermeniler o silah üstünlüğüyle birlikte Dağlık Karabağ bölgesinde dar bir alanda Ermeni yoğunluğu vardı. 7 rayona da yayılarak Azerbaycan'ın %20'sini işgal etti ve bu işgal 30 yıla yakın sürdü. Minsk süreci adı altında Amerika, Fransa ve Rusya havanda su döverek bir çeyrek yüzyılı bu şekilde geçirdiler ve bunu artık kanık satmaya, kabullendirmeye çalıştıkları bir anda Bakü, Tiflis, Ceyhan boru hattından gelen o petrol gelirleriyle birlikte Azerbaycan 2008'den itibaren önemli bir silah alımına ve askeri donanıma gitti. Bu arada İsrail'den de bir takım silah teknolojileri satın aldı. İsrail'in Azerbaycan'a bu teknolojiyi vermesinin veya Azerbaycan'la ilişkilerini sıkı tutmasının sebebi de hem İran'la arasını açmak hem de İran'ı perdeleme ve kuşatma operasyonunun bir sonucuydu. Fakat Azerbaycan için ise olay şöyleydi. Yani bizim birinci önceliğimiz Karabağ'dan Ermenileri çıkarmak, vatanımız toprak bütünlüğünü sağlamak. Bunu, bu silahı, teknoloji neredeyse onu da alırız mantığıyla. Ve bu silah alımı neticesinde Karabağ operasyonu olurken tabii ki en büyük yardımı Türkiye ve Türk sihaları yaptı ama İsrail'in de burada etkisinin olduğunu vurgulamak için söylüyorum sorunuzda. Bu Karabağ savaşından Azerbaycan'ın galip gelmesiyle birlikte İran'ın kimyası bozulmaya başladı. Ve hem oradaki şimdi bizim Zengezur koridoru açılıyor olması, kara ve demir yolu bağlantısıyla bizim İran'a olan ihtiyacımız kalmayacak. Kafkasya ve Türkistan'a gidecek tırlar için. Bunu baltalamaya yönelik bir takım operasyonlar yapmaya başlayınca ki tarihin en büyük tatbikatlarından birini Azerbaycan sınırında yaptı İran. Bu İran'la Azerbaycan'ın arasının açılmasına sebep oldu. İşte tam İran'la Azerbaycan'ın arasının böyle limoni olduğu bir dönemi de denk getirerek İsrail İsfahan'a
saldırdı.
SİHA saldırılarını yaptı. Yani biz şunu biliyoruz. Orta Doğu coğrafyasında nükleer silaha sahip olan tek ülke İsrail'dir ama bunu ne inkar ediyor ne de vardır diyor.
Bu da gündeme de gelmiyor
Gündeme de gelmiyor hiç. İran garibim o şeyi
uranyumu
zenginleştirmeye çalışıyor. 20 senedir ambargoya muhatap oluyor. Başına gelmedik de kalmadı. Şimdi İsrail burada bir taşla birkaç kuş vurmanın derdinde. Hmm. Çünkü İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemiyor. Ve istihbaratlar çerçevesinde ki İran da bunu ülkenin birçok yerine yaymış durumda. Yani İran'ın bütün nükleer tesisleri, uranyum zenginleştirme yerleri tek bir noktada değil. İşte bu tespit ettikleri yerlere SİHA saldırısıyla en azından bunu geciktirmek istiyor. Yani diyelim ki bir yıl sonra nükleer silaha sahip olacaksa siz bu saldırıları yaparsanız bunu 3 yıl sonraya, 5 yıl sonraya, 15 yıl sonraya erteletmiş olursunuz. İsrail bunu gözünü karartıp bunu yapmasının bir bedelinin olduğunu da çok iyi bilir. Ki Lübnan Hizbullah'ı İran'ın parmaklarının ucundadır. Ve bunun bir misillemesinin olabileceğini, kendisine bir karşı bir misillemen olacağını da İsrail bilecek devlet aklına sahiptir. Ve bu SİHA saldırısı hayra alamet değildir. Hı hı. Ve buradan şunu söylüyorum, önümüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda bu İran-İsrail mücadelesinde karşılıklı misillemeler neticesinde bu coğrafyanın tekrar ısınacağını şimdiden söylemek mümkündür diye düşünüyorum.
Evet. Hocam şu da söylenebilir mi? İran'da bir Türk sorunu ortaya çıkarıp Türkiye ve İran'ı bunun üzerinden kapıştırmak, Azerbaycan'ı da buna dahil ederek böylesine bir plan söz konusu olabilir mi bu yaşananların üzerinden?
Şimdi şöyle, Henry Kissinger'ın 1990'lı yıllarda, daha Sovyetlerin ilk dağıldığı yıllarda, Amerika'nın 21. yüzyılda da Amerika'nın dünya liderliğini sürdürebilmesi için diyordu ki Ortodoks dünyada Rusya ile Ukrayna aynı blokta olursa Batı ve Amerika buna baş edemeyebilir. Mutlaka biz Ukrayna ile Rusya'yı ayrı bloklara ayırmalıyız, kapıştırmalıyız. Yine Orta Doğu coğrafyasında söylediği Türklerle Kürtleri kapıştırmalıyız diyor.
Evet.
Olmadı Türklerle Farsları, İranlıları. Sebep şu, Türkiye'nin işte o çözüm sürecini baltalamalarını, yani Türkiye şunu söyledi o çözüm süreci kavramında. Ya sürekli bir şehir efsanesi gibi Anadolu'nun işte doğudaki en ucra mezrasına gitseniz, işte devlet bize şöyle yaptı, devlet bize böyle yaptı, bizi mahrum etti vesaire, böyle bir tekerlemedir gidiyor. Bu Özal dönemiyle başlayan, 1980'li yıllarda başlayan ve 2000 sonrası bu Tayyip Erdoğan hükümetleri zamanında da, yani batıda ne varsa doğuya da aynısı, yani altyapı olarak, devlet hizmetleri olarak her şey getirildi. Dendi ki siz başka ne istiyorsunuz? Yani mesela hani bu rahmetli Erbakan'ın dile getirdiği o milli görüşte Ayasofya'yı açacağız.
Evet.
Yani o bizim o İslamcı gençlik 80'li yıllardaki slogan olarak söylediği şeylerin hepsi şu anda
gerçekleşti.
Kürtlere de dedi yani siz ne istiyorsunuz? Yani Kürtçe televizyon mu alın size?
Televizyon.
Bu dağdaki PKK'lıya da silah bıraktırıp oturup Türklerle Kürtleri tek bir yürek atıp bu coğrafyada biz 21. yüzyılın dünyasını inşa edelim dedik. Ve aklı başındaki Kürtlerin çoğu da geldi bu masaya oturdu. Fakat Batı aklı o PKK piyonları vasıtasıyla dedi ki size daha fazlasını veriyoruz. Siz şu anda bir üst şemsiyede Türklerin olduğu çatının altına giriyorsunuz. Biz size bağımsız bir devlet vaat ediyoruz dediler. İşte bunun gereğini şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ellerine silahları son sistem verdiler ve o hendek operasyonları falan buradan kaynaklandı. Şu anda o sorunuza tekrar dönecek olursak, onların yani Batılıların kendi kara yani zafer süngünün ucundadır. Ya Hollanda'da genç kalmamış, İngiltere'de, Almanya'da yani cepheye sürebileceğiniz, askerlik yaptırabileceğiniz öyle kolay kolay kimseyi bulamazsınız. İşte burada bu yükselen bir güç var. Bu gücü kendi içerisinde savaştırmak istiyor. Bunu Türk'le Kürt'ü veya İranlı'yla Türk'ü savaştırarak enerjisini boşa harcatmak istiyor. Hem de silah satmak istiyor. Ve hem İran'ın hem Türkiye'nin burada bir şansı var. Çünkü ikisi de imparatorluk bakiyesi ülkeler olduğu için çok derin bir devlet aklı vardır. İran'la Türkiye birbirinin ayağına basarlar, birbirinin menfaatine dokunurlar, birbirinin kuyusunu kazarlar yeri geldiğinde, ki en çok bunu İran yapar.
Evet.
Ama iş silahlı çatışmaya, savaşa dönüşecek değil mi? Son anda bir diplomasi devreye sokarak bunu önleyecek akılları da vardır bu iki ülkenin.
Evet.
Ancak bu maalesef bu PKK ve türevlerini çok iyi kullanıyor Batılılar ve hala da şu anda Orta Doğu coğrafyasında dikkat edin, savaşın, kaosun olduğu yerlerde çok kolay kullanabileceği aparatları vasıtasıyla bu işi yapıyorlar. Keşke düşmanımız bile olsa akıllı olsun.
Mert olsun
ve bu işin sonunun nereye varacağını hesap edebilsin. Ve şu anda İslam coğrafyasında kan gövdeyi götürüyorsa, burada gizli karanlık ellerin rolüyle götürüyordu. Yoksa normal insanların böyle bir şey yapması aklen mantıka mümkün değildir zaten.
Peki hocam. Devam ediyoruz. Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Peşaver şehrinde geçen günlerde bir camiye intihar saldırısı düzenlendi hocam. Ekseriyet polislerin gittiği bir cami ve saldırganın da polis kılığıyla, kıyafetiyle bombayı içeriye soktuğu ve patlattığı ifade ediliyor. Ve yapılan bu saldırıda yüzün üzerinde maalesef Pakistanlı kardeşimiz hayatını kaybettiği yaralılar var. Bir cami neden hedef seçilir? Tamam, bir şekilde Pakistan polisiyle ya da hükümetiyle probleminiz olabilir ama bunu camide yapmak nasıl bir aklın ürünü hocam?
Şimdi bu son Soğuk Savaş sonrası dönemde 90'lı yıllardan bu yana bu coğrafyada İslam ülkeleri arasında fitneyi yaymanın en kolay yollarından biri. Biz bunu İran-Irak Savaşı'nda ve Irak'ta, Necef'te, Kerbela'da, Bir bakıyorsunuz Şiilerin camisinin olduğu yerde bir intihar bombacısı çıkıyor. Cuma namazına çıkan insanların üzerine bomba patlatıyor. Yüzlerce insan hayatını kaybediyor. Ertesi hafta da Sünni camisinde patlatıyor. Aynı el patlatıyor. Sonra da halkı sokağa dökmenin bir yolu. Şu an İran Şii dünyanın adeta bir mümessili gibi.
Evet.
Afganistan'da bir Taliban rejimi söz konusu. Pakistan dost kardeş ülkede de yine Amerika ile Çin arasında gitgeller yaşayan eski yapının
evet.
Amerikan nasıl ki bizde Amerikan yanlısı askeriyenin içerisinde bir sürü ekip vardı bu darbe girişiminden sonra tasfiye edildi. Yani ordunun yapılanması ve devlet düzeni dizaynı Türkiye'de olduğu gibi Pakistan'da tamamen Amerikan sistemine göre evet. olmuştur. Fakat Pakistan son zamanlarda Çin'le siyasi ve ekonomik olarak ittifaklar yapmaya başlayınca aslında Pakistan devletine de bir mesajdır bu. Bunu yapmak için de siz Tora Bora dağlarından Afganistan, Irak, Afganistan, Pakistan sınırındaki o dağ bedevilerinden radikal unsurları bulmakta hiç zorlanmazsınız. Ya dersiniz ki işte yani polis o insanlara operasyon yapmıştır. Yapmış olduğu suçlardan dolayı belki yani suçluyu yakalamıştır polis en basitinden. Evet. Siz onu bir şekilde alırsınız. Kısa bir sürede manipüle edersiniz. İşte bak polisler de burada namaz kılıyor. Hepsini havaya uçurtturuyor. O kendince polislerden intikam almış evet. oluyor. Ama camiye sadece camiye değil yani bütün ibadethaneleri yani Yahudilerin havrasına da Hristiyanların kilisesine de yapılan bu tür saldırılar dünyanın en aşağılık en iğrenç saldırılardır. Yani bir insanın düşmanıyla olan hesabını gider cephede mesela Türk askeri şu anda pençe operasyonlarıyla Irak'ın kuzeyinde gidiyor o mağaralarda inlerinde PKK'ların tepesine çöküyor çatır çatır
mücadelesini
yapıyor. Bu haktır.
Evet.
Ama camide namaz kılan askere, polise, intihar saldırısı, sivile yani bu dünyanın hiçbir kutsalında, hiçbir coğrafyasında kabul edilebilecek bir şey değildir. Eminim o kişiyi oraya gönderen eller evet. büyük hesaplar yapan ellerdir. Ama maşa ayrıdır. Yani o intihar bombasını patlatan orada can veren kişi muhtemelen o bölgede yaşayan evet. ve oradaki polisle askerle bir takım küçük hesapları olan çok da kolay manipüle edilebilen bir insandır. Bugüne kadar gördüğümüz senaryo hep böyle ama esas onu oraya gönderen karanlık elin ise Pakistan'a bir mesaj vermek istediğinde burada unutmamak gerekir diye düşünüyorum.
Evet, son olarak hocam çok az vaktimiz kaldı. Filistin'de İsrail zulmü devam ediyor. Düşük yoğunlukta da olsa İsrail'in zulmü bitmiyor. Yani bir iki kişi mutlaka İsrail evet. saldırılarında evet. şehit oluyor. Bir taraftan da İsrail'in kendi içinde de ırkçı işte Netanyahu'ya yönelik tepkiler var, protestolar var. Böylesine bir durum da söz konusu. Bu konuda neler söylersiniz? Şimdi, bunu da bitirelim.
İsrail dediğimiz şu an 6-8 milyon nüfuslu bir ülkedir. 2 milyonu Arap'tır zaten. Geri kalan 6 milyon içerisinde Avrupa'dan gelen Yahudiler ayrı bir
evet.
Komüniteyi oluşturuyor. Rusya'dan 1 milyon Sovyetler dağıldıktan sonra Yahudi gelmiştir. Afrika'dan gelen falaşalarla Polonya, Almanya Yahudisi eşkanazilerin de birbirine yani kan uyuşmazlığı vardır. Yani siz dünyanın dört bir yanından toplama bir halktan bir millet oluşturmaya çalışıyorsunuz.
Ve bunu kanla, gözyaşıyla yapmaya çalışıyorsunuz.
Kabul ettirebilmeniz için mutlaka bir düşman üretmeniz gerekiyor. Yani evet. Filistinlilerin kanı üzerinden bir millet şuuru inşa etmeye çalışıyorlar. Çünkü Tel Aviv'deki, Yafa'daki bir İsrail vatandaşıyla Doğu Kudüs'te, Batı Şeria'da kökten dinci radikal Yahudileri de aynı kefeye koymamak lazımdır. Dolayısıyla bu zulüm, bu Netanyahu ve aşırı milliyetçi, sağcı Yahudi partilerin olduğu bir hükümette daha başka bir şey beklemek zaten mümkün değil. Bu arada Kudüs seyahatleri oluyor. Halkımızdan şunu da mesaj olarak vereyim. Yani gidip Endonezya'ya, bilmem Amerika'ya falan şuraya buraya seyahat edecekseniz Yani Umre'den sonra gidilebilecek en doğru yer Kudüs'tür. Yer Kudüs. Kudüs'e gittiğinizde oradaki Doğu Kudüs'te yaşayan insanlar diyor ki yani bizi her gün döven bir İsrail askerine karşı bir Türkiye'den Türk bir abimiz gelmiş evet. gibi seviniyoruz. Bize arka oluyorsunuz diye de seviniyorlar. Kudüs ziyaretlerini de burada tavsiye ederiz.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bu akşamlıkta, bu haftalıkta programımızı nihayete erdiriyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.